Ayrım 2.
Kardeşler terasta karşı karşıya durmuşlardı. Jenya, senin tanıdıklarını ben seçiyor muyum diye kendini savunuyordu. Kimi kastediyorsun? Basbayağı, beyaz takım elbiseli adamı. Ah kardeşiniz ne kadar da güzel çalıyor. Harika, bayım siz bir de onu kavga ettiğinde dinleyin. İşte hepsini yazıyorum babama. Olga serin kanlı gözükmeye çabalayarak, Yevgeniya, şu çocuk terbiyesizin teki. Sense ahmaksın dedi. İstersen babama yaz, durma. Ama seni bir daha şu çocukla beraber görürsem yazlığı bırakacağız ve derhal Moskova'ya döneceğiz. Çok iyi biliyorsun ki verdiğim sözü tutarım. Evet biliyorum, işkenceci, dedi gözleri yaşla dolan Jenya. Çok iyi biliyorum. Şimdi kitabını al ve oku, dedi buyurgan bir sesli Olga. Babalarından gece yarısı gelen telgrafı masanın üzerine bıraktı ve odadan çıktı. Telgrafta şöyle yazıyordu. Birkaç gün içinde aktarma yapmak üzere Moskova'dan geçeceğim. Tarihi ve saati ayrıca bildireceğim. Babanız. Jenya gözyaşlarını sildi. Telgrafı dudaklarına yaklaştırdı ve yavaşça mırıldandı. Babacığım hemen gel. Ah baba, Jenkan çok üzgün. Keçileri kaybolan ve bu yüzden Nurka isimli fırlama torununu pataklayan ihtiyar ninenin evinin avlusuna iki arabalık odun boşaltılmıştı. İhtiyar nine odunculara söylenerek oflaya sızlaya odunları düzeltmeye başladı. Ama bu iş ona ağır gelmişti. Öksürdü. Sonra merdivenin basamağına oturuverdi. Süzgeçli kovayı aldı ve bahçeye gitti. Avluda Nurka'nın 3 yaşındaki kardeşi duruyordu. Enerjik ve işgüzel bir ufaklık olduğu her halinden belliydi. Çünkü nine gözden kaybolur kaybolmaz eline bir sopa alıp devrilmiş leğene vurmaya başlamıştı. Biraz önce çalılıklarda ve dere yataklarında tıpkı Hint kaplanı gibi koşuşturarak keçiyi yakalamaya çabalayan Sima Simakov, takımından birini ormanın girişinde bırakarak 4 arkadaşıyla birlikte Nurka'ların avlusuna rüzgar gibi daldı. Ufaklığa bir avuç dağ çileği verdi. Bir de alacakarganın parlak tüyünü sıkıştırdı eline. Sonra çocuklar odunları dizmeye koyuldu. Bu sırada Sima Simakov çit boyunca dolaşıyor, ninenin bahçeden gelişini kolluyordu. Sima çitin vişne ve elma ağaçlarına denk düşen deliğinden bakıverdi. Nine eteğine salatalıkları doldurmuş, tam avluya girmeye niyetleniyordu ki Sima Simakov çitin tahtalarına vurdu. Nine dikkat kesildi. Böyle olunca Sima sopayı kaldırarak elma ağacının dallarını oynatmaya başladı. Nine sandı ki birileri çitten atlayıp elma çalmaya gelmişti. Salatalıkları tarlanın yan tarafındaki oluğa boşalttı. Isırgandan kocaman bir dal kırarak çitin arkasına saklandı. Sima Simakov yine delikten baktı ama nineyi göremedi bu kez. Endişelenen Sima çitin üzerinden hızla atladı, çitin kenarlarına tutundu ve yavaş yavaş kalkmaya başladı. Nine zafer kazanmış gibi pusudan çıktı ve Sima Simakov'un kollarını ısırganla vurdu. Sima acıdan kollarını sallayarak giriş kapısına doğru koştu. Zaten işlerini bitiren çocuklar da kapıdan çıkmak üzereydi. Ufaklık avluda oturuyordu. Yerden yonga aldı, onu özenle dizilmiş odunların üstüne koydu. Sonra da bir parça tahta taşıdı oraya. İşte ufaklık bunları yaparken bahçeden dönen nine onu yakaladı. Gözlerini iri iri açtı. Dizilmiş odunlara baka kaldı. Ben burada yokken kim çalıştı? Ufaklık tahta parçasını dizilmiş odunların üzerine yerleştirirken, nineciğim görmüyor musun ben çalışıyorum dedi. Avluya sütçü kadın girmişti. İhtiyar kadınlar birbirlerine hararetle su ve odun olaylarını anlatmaya başlamışlardı. Ufaklığı çok sıkıştırdılar ama fazla bir şey öğrenemediler. Ufaklık onlara şunları anlattı. İnsanlar geldi, ona tatlı dağ çileği ve karga tüyü verdiler. Ayrıca 2 kulaklı 4 ayaklı bir tavşan vaat ettiler. Sonra odunları dizip çıktılar. Kapıdan içeri Nurka girdi. Nurka, bizim avluya giren kişileri gördün mü dedi ninesi. Nurka keder dolu bakışlarla ben keçi arıyordum dedi. Sabahtan akşama kadar tıpkı bir keçi gibi ormanı vadiyi dolaştım. Nine sitemle çalmışlar dedi sütçü kadına. Nasıl bir keçiydi ama, sanki keçi değil güvercin, güvercin. Nurka güvercinmiş diye öfkeyle mırıldanarak ninesinden uzaklaştı. Boynuzlarıyla çabuk çabuk koşturunca saklanmak için yer arıyorsunuz. Ayrıca güvercinlerin boynuzu olmaz. Ninesi sus Nurka, sus aptal geveze diye bağırdı. Evet huysuz bir keçiydi, onu satmayı bile istiyordum ama canımın içi şimdi kayboldu. Giriş kapısı gıcırtıyla açıldı. Boynuzlarını aşağı doğru çeviren keçi koşarak avluya girdi. Sütçü kadın ağır bidonunu kaptığı gibi çığlıklar atarak kendini dışarı attı. Keçi ise boynuzlarıyla duvara toslayarak durdu. Herkes keçinin boynuzlarına sıkıca bağlanmış olan tahta tabelayı fark etti. Üzerinde şunlar yazıyordu. Ben keçiyim keçi. Tüm insanların musibeti. Nurka'ya elini süren olursa üssün kendi kendini. Çitin arkasında çocuklar kahkahalarla gülüyorlardı. Toprağa bir sopa diken ve çevresinde dolanarak dans eden Sima Simakov bir yandan da gurur dolu bir sesle şu tekerlemeyi söylüyordu. Biz ne çeteyiz ne şebeke, terbiyesizler sürüsü ne de. Neşe dolu bir takımız, delikanlı öncüler takımı. Dipnot, öncüler. SSCB'de etkinlik gösteren, tam adı Tüm Leninci Genç Komünistler Birliği olan 14-28 yaş arası gençleri kapsayan siyasal gençlik örgütü Komsomol'un 9-14 yaş grubunu kapsayan öncüler, Tüm Leninci Öncüler Örgütü ve 9 yaşın altındaki çocuklardan oluşan Küçük Oktobristler adlı iki yan örgütü vardı. Öncüler ve Oktobristler ileride Komsomol üyesi olacak çocukları eğitmek ve boş zamanlarını değerlendirmek üzere kurulmuştu. Yaşasın takımımız. Sonra çocuklar sağan, dipnot sağan, yer yutanda denilen kırlangıçlara çok benzeyen bir kuş türü. Sürüsü gibi uçuşarak kayboldular. Aslında bugün yapılacak daha çok iş vardı ama şimdi en önemlisi Mişka Kıvakin'e gidecek ultimatomu düzenlemek, sonra da göndermekti. Ultimatomların nasıl yazıldığını hiçbirisi bilmiyordu. Timur bu konuda dayısından bilgi aldı. Dayısı dedi ki her ülkenin kendine az ultimatom yazma tarzı vardır ama nezaketen şunları eklemek gerekir. Bay Başbakan, size olan saygımızın teminatını kabul etmenizi arz ederiz. Sonra ultimatomu elçiler aracılığıyla düşman ülkenin başkanına vermek gerekir. Ama tüm bunlar ne Timur'un ne de takımının hoşuna gitti. Birincisi, hiçbir şekilde terbiyesiz Kıvakin'e saygılarını bildirmekten yana değillerdi. İkincisi, ne elçilerin ne de çetenin resmi temsilcisi vardı. Aralarında tartıştıktan sonra ultimatomu daha basit bir biçimde hazırladılar. Hani cesur Kazaklar Türkler ve Tatarlarla savaşırken Zaporojye, dipnot, Ukrayna'da bir yönetim birimi. Halkının Türk padişahına hazırladığı ferman gibi. Olga ile Jenya'nın yaşadığı evin tam karşısındaki yeşil bahçeli yazlığın üzerinde kızıl yıldız resmi olan gri renkli kapısının arkasındaki yolda sarışın ufaklık yürüyordu. Onun genç, güzel ama kederli annesi kenarında kır çiçeklerinden kocaman bir demet görünen pencerenin yanındaki sallanan sandalyede oturuyordu. Önünde bir sürü telgraf ve mektup vardı. Dostlardan, akrabalardan, tanıdıklardan gelen. Mektuplar, telgraflar çok içten ve sıcaktı. Onların metni uzaktan sesleniyordu. Tıpkı yolcuyu hiçbir yere çağırmayan, söz vermeyen ama moral veren, ona yardımcı olan, ormanda yalnız olmadığını göstermek isteyen Eko gibi. Bebeğini ayaklarından tutan ufaklık, onun kah ahşap kollarını, kah saçlarını yerlere sürüyordu. Çitin önünde durdu. Güzelce boyanmış, tahtadan yapılma bir tavşan sallanarak çit boyunca aşağı doğru inmekteydi. Pençesini oynatıyor, elindeki balalaykayı, dipnot, gövdesi üç köşeli, üç telli Rus halk sazı çalıyordu. Suratında hüzünlü gülücükler vardı. Bu mucizeyi fark eden ufaklık bebeğini elinden düşürdü. Çite doğru yaklaştı. Tavşan direkt onun kollarına düştü. Tavşanın ardından Jenya'nın neşeli kurnaz gülücükler atan yüzü göründü. Ufaklık Jenya'ya baktı. Sen benimle mi oynuyorsun? Evet, seninle. İster misin yanına geleyim? Ufaklık düşünceli, burası ısırgan çalısıyla dolu dedi. Dün elimi yaraladım. Önemli değil dedi çitten atlayan Jenya. Ben korkmuyorum. Göstersene hangi ısırganla yaraladın elini. Şununla mı? İşte bak, onu çıkarıp attım, ezdim ve üstüne tükürdüm. Hadi oynayalım seninle. Sen tavşan tut, ben de bebeği alayım. Olga terasın girişinden Jenya'nın yabancı evin çitinin civarında dolaştığını gördü. Ama kardeşine engel olmak istemedi. Çünkü zaten bu sabah çok ağlamıştı. Ama Jenya çitin üstünden yabancı bahçeye atlayınca Olga endişelendi. Hemen oraya doğru yürüdü. Jenya ile ufaklık pencerenin yanında oturan kadının yanındaydılar. Kadıncağız kızının gösterdiği balalayka çalan hüzünlü gülüşlü tavşana bakıyor, kendisi de gülümsüyordu. Kadın birden Jenya'nın heyecanlandığını fark ederek onun baktığı yere döndü. Bahçeden içeri giren Olga'nın durumdan hoşnut olmadığı anlaşılıyordu. Ona kızmayın dedi kadın Olga'ya. O yalnızca benim kızımla oynuyor. Bizim kederimiz büyük. Sustu. Bir süre sonra sesi titreyerek devam etti. Ben ağlamaktan usanmıyorum. O ise ufaklığı gösterdi. O ise bilmiyor ki babasını sınırda öldürdüler. Olga utanmıştı. Jenya ona acı acı baktı. Yalnızım diye konuşmasını sürdürdü kadın. Annem çok uzaklarda, dağlarda. Erkek kardeşlerim orduda, kız kardeşim de yok. Kadın Jenya'nın omzuna dokundu ve pencereyi göstererek sordu. Şu çiçekleri gece sen mi bıraktın buraya? Hayır diye çabucak yanıtladı Jenya. Ben bırakmadım ama kesinlikle bizimkilerden biridir. Kim kim? Jenya bu soruyla Olga'ya baktı. Bilmiyorum dedi korku içinde. Ben yapmadım. Hiçbir şey bilmiyorum. Bakın birileri geliyor. Araba sesleri işitildi. İki uçak kumandanı onlara doğru yürüyordu. Bunlar bana geliyorlar. Yine Kırım'a gitmemi teklif etmeye geldiler. Dinlenmek için. Sanatoryuma. Her iki kumandan kadına yaklaştı. Ellerini şapkalarına götürerek selam verdiler. Galiba kadının son sözlerini duymuşlardı. Çünkü başkaptan şöyle dedi. Ne Kırım'a ne de Kafkasya'ya. Ne dinlenmeye ne de sanatoryuma. Siz annenizi görmek istememiş miydiniz? Anneniz bugün Irkutsk. Dipnot. Sibirya'da bir kent. Tan geliyor. Onu Irkutsk'a kadar özel uçakla getirttik. Kim getirtti diye şaşırarak sordu kadın. Siz mi? Hayır, bizim ve sizin arkadaşlarımız. Ufaklık yaklaştı ve gelen misafirlere dikkatle baktı. Galiba adamların lacivert renkli üniformaları ona pek tanıdık geliyordu. Anne dedi ufaklık, bana bir salıncak yapar mısın? Uçmak istiyorum. Çok ama çok uzaklara, tıpkı babam gibi. Buna hiç gerek yok diyen anne kızına sıkıca sarıldı. Hayır, kesinlikle hayır. Uzaklara uçmana gerek yok baban gibi. Malaya Ovrajnaya sokağındaki kilisenin duvarlarında eskimiş duvar resimleri. Sert yüzlü, uzun saçlı ihtiyarlar, iyice tıraş olmuş melekler, kıyamet günü kazanların çevresinde zıplayan şeytanlar. Küçük kilisenin önündeki papatyalı çimende Mişka Kıvakin ve arkadaşları kağıt oyunu oynuyorlardı. Oyuncuların parası yoktu. Fiskeleme ya da ölüyü canlandır şartlarıyla oynuyorlardı. Kaybeden kişinin gözleri bağlanıyor, çimin üzerine yatırılıyordu. Eline bir mum sıkıştırılıyordu, yani upuzun bir sopa. Bu sopayla körü körüne mücadele etmek zorundaydı. Arkadaşları ise cesedi, yani ölen adamı hayata döndürmek için ısırganla dizlerine, bacaklarına, tabanlarına vuruyorlardı. Oyun tüm hızıyla sürüyordu ki çitin arkasında borazan sesi işitildi. Gelenler Timur'un grubu adına elçilerdi. Kolya Kolokolçikov, borazanı çıplak ayaklı Geyka ise kağıt paketi sıkıca tutuyordu. Figurka dedikleri çocuk, bu ne bu? Sirk gösterisi mi yoksa komedi mi diye çitten eğilerek sordu. Sonra Mişka diye yüksek sesle bağırdı. Bırak kağıtları, sana delegasyon geldi. Buradayım dedi çitin duvarına çıkan Kıvakin. Hey Geyka, selam, yanındaki Sıska da kim? Geyka, şu paketi alır mısın dedi, ultimatumu ona uzattı. Düşünme süresi olarak size 24 saat veriliyor, yarın yanıt için geleceğim. Kolya Kolokolçiko ona Sıska dendiği için alındı. Borazanı yukarı kaldırarak yanaklarını şişirdi ve çaldı. Hiçbir söz söylemeden her iki parlamenter uzaklaştı. Bu da neyin nesi diye sordu şaşırarak Kıvakin. Ne güzel yaşıyorduk, rahat mı rahat, pat diye. Borazan tufan, kardeşlerim hiçbir şey anlamıyorum. Zarfı açtı, çitten inmeden okumaya başladı. Bahçeler hırsızı, çete atamanı Mihail Kıvakin'e. Bu bana. Yüksek sesle ilan etti Kıvakin. Tüm at ve sanımı belirtmişler, tüm kuralların gerektirdiği gibi. Ve onun ünlü yardımcısı Pis Piotr Piatakova, takma adıyla Figura'ya. Bu da sana, memnuniyetle dedi Kıvakin Figura'ya. Bak sana ne söylemişler, ünlü ve pis. Çok yükseklerde uçuyorlar, şu aptala daha basit bir at verebilirlerdi. Ve aynı zamanda rezil çetenin tüm üyelerine ultimatomdur. Bu ne demek hiç bilmiyorum dedi gülümseyerek Kıvakin. Galiba bir küfür ya da onun gibi bir şey. Bu uluslararası ilişkilerde kullanılan bir sözcüktür. Bizi dövecekler dedi Figura'nın yanında duran Alyoşka. Ha anladım, ama o zaman öyle yazsalardı dedi Kıvakin. Devam ediyorum. Birinci bölüm. Kendi halinde insanların bahçelerine geceleri baskın yaptığınız için, kapılarında bizim kızıl yıldızımız, hatta matem nişanımız olmasına karşın evlerini talan ettiğiniz için siz rezil korkaklara emrediyoruz. Bak bak bak, itler bize nasıl da küfür ediyor dedi alıngan bir sesle konuşan. Ama hala gülümsemesini sürdüren Kıvakin, evet emrediyoruz. Yarın sabah Mihail Kıvakin ve pislik Figura bizim belirttiğimiz yere gelmek zorundadır. Aksi takdirde kendimizi herhangi bir hareket için özgür hissedeceğiz. Ayrıca çetenizin listesi elimizdedir. Nasıl yani özgür hissedeceğiz diye sordu Kıvakin. Biz onları hiçbir yere kapatamadık ki. Bu uluslararası ilişkilerde kullanılan bir sözcüktür. Bizi dövecekler diye yineledi saçları tıraş olmuş Alyoşka. O zaman öyle söylesinler dedi Kıvakin. Ne yazık ki Geyka gitti, galiba ağlamayı özlemiş. O ağlamaz dedi Alyoşka. Onun kardeşi denizcidir. Onun babası da denizciydi, o ağlamaz. Nereden çıkarıyorsun? Çünkü benim dayım da denizcidir. Aptalın tekisin. Bir denizcidir tutturmuşsun. Kah baba, kah kardeş, kah dayı. Ama ne demek istediğim belli değil. Alyoşka saçlarını uzatsana, güneş mi çarptı kel başına? Peki sen ne diyorsun Figura? Elçileri yarın yakalamamız, Timka'yı ve takımını dövmemiz gerekiyor diye önerisini bildirdi Figura. İşte bu öneriyle her şey sonuca bağlandı. Küçük kilisenin gölgesinde duvar resmindeki tam günahkarların adaletli şeytanlarca cehennem ateşine sürüklendiği yerde Kıvakin Figura'ya sordu. Bana baksana sen, şu babası öldürülen kızın bahçesine sen mi girdin? Evet ben, ne olacak? Öyleyse dinle beni diye öfkeyle devam etti Kıvakin ve duvardaki resme parmağıyla işaret etti. Timka'nın nişanlarıymış, simgeleriymiş, vız gelir. Ayrıca Timka'yı her zaman döveceğim. Peki dedi Figura, ama neden şeytanları işaret ediyorsun? Şundan ediyorum, sen benim dostum olsan bile insana benzemiyorsun. Şu şişko ve iğrenç şeytana benziyorsun. Sütçü kadın sürekli müşterilerinden üçünü o sabah evlerinde bulamadı. Pazar yerine satış için gitmeye geç kalmıştı. Bidonunu omzuna atarak ev ev dolaşmaya başladı. Uzun uzun dolaştı ve sonunda Timurların yazdığının önünde durdu. Evden güzel sesle söylenen bir şarkı işitiliyordu. Demek ki ev sahipleri evdeydi ve süt satma şansı vardı. Sokak kapısından girdi yüksek sesle. Süt gerekli mi süt? Güzel, basa yakın ses yanıt verdi. İki kap. Omzundan bidonunu indiren sütçü kadın arkasını döndüğünde çalıların içinde eski püskü giysili, dağınık saçlı topal, elinde eğri kılıç tutan bir ihtiyarın durduğunu fark etti. Süt diyorum efendim, gerekli mi? diye korkarak geri geri çekilen sütçü kadın, efendim ne kadar da ciddi görünüşünüz var, şu kılıçla otları mı biçiyorsunuz? İki kap, kaplar masanın üstünde diye yanıtladı ihtiyar ve kılıcını toprağa dikti. Kadıncağız sütü kapı boşaltırken korkuyla ihtiyara bakarak, efendiciğim sen en iyisi otları biçmek için bir tırpan alıver diyordu. Kılıcıysa at, bu kılıçla herhangi birinin ödünü koparırsın. Borcum ne kadar diye ellerini cebine sokarak sordu ihtiyar. Fiyatı belli, 1 ruble. Dipnot, Rusya'nın para birimi, 100 kapik eşittir 1 ruble. 40 kapik dedi sütçü kadın, bana haram para gerekmez. İhtiyar ceplerini karıştırırken cebinden kocaman bir revolver çıkardı. Kadıncağız revolveri görünce, ben efendim sonra uğrarım diyerek bidonunu alıp çıkmak istedi. Daha da hızla, hiç yorma kendini efendiciğim dedi ve arkasına baka baka yürüdü. Paranın acelesi yok canım benim. Kapıdan fırladıktan sonra kapıyı sıkıca kapattı ve çitin arkasından bağırdı. İhtiyar şeytan, seni evde değil hastanede tutmalı. İhtiyar omuzlarını silkti. Cebinden çıkardığı 3 rubleyi yeniden oraya yerleştirdi. Revolver'ı ise arkasına sakladı. Çünkü bahçeye beyaz saçlı ihtiyar bir beyefendi girmişti. Ciddi görünüşlü adam bastonuna abanarak bahçe yolunda ağır ağır yürüyordu. Tonton ihtiyarı fark eden beyefendi öksürdü, gözlüklerini düzeltti ve şöyle sordu. Lütfen efendim, bana bu yazlık evin sahibini nerede bulacağıma dair bilgi verir misiniz? Burada ben oturuyorum diye yanıtladı ihtiyar. O zaman dedi elini hasır şapkasını uzatan beyefendi. Acaba Timur Garayev'in sizinle bir akrabalığı var mı? Evet akrabam dedi ihtiyar, yeğenim olur. Beyefendi öksürerek çok üzgünüm dedi. Tam o sırada yerdeki kılıç gözüne çarptı. Yeğeniniz efendim dün sabah bizim evi soymaya kalkıştı. Ne? İhtiyar çok şaşırmıştı. Benim Timur sizin evi soymaya mı kalkıştı? Evet, düşünebiliyor musunuz dedi beyefendi. Bu arada ihtiyarın arkasına sakladığı eline bakıyordu. Heyecanlanmaya başlamıştı. Ben uykudayken üzerimdeki battaniyeyi çalmak istedi. Kim? Timur mu? Battaniyeyi mi çalmak istedi? İhtiyar büsbütün şaşırmıştı. Revolver'ı tutan arkasına sakladığı eli birden yanına düştü. Revolver'ı gören beyefendinin heyecanı daha da arttı. Çıkışa doğru yürüyerek şöyle dedi. Elbette ki ben böyle söylemek istemezdim ama olay oldu bir kere. Olay, sayın bayım, lütfen beni yanlış anlamayın. Bilmiyorum nasıl söylesem ama sizin görünüşünüz biraz garip değil mi? İhtiyar, bir dakika dedi. Burada herhalde bir anlaşmazlık var. Beyefendi, sayın bayım diyerek gözünü revolverdan çekmeden geri geri yürümeye başladı. Sohbetimiz her ikimizin de yaşına yakışmayan bir yöne kayıyor. Kapıdan dışarı fırladı ve hızla yürürken konuştu. Hayır hayır, istenmeyen ve yaşımıza yakışmayan bir yön. İhtiyar beyefendinin ardından giriş kapısına yaklaştığında Olga da nehre girmek için kapıdan çıkmak üzereydi. Birden ihtiyar ellerini havada sallayarak çığlık attı ve Olga'yı durdurmak istedi. Ama centilmen tıpkı bir keçi gibi su yolundan atlayarak Olga'nın elinden tuttu ve onu sürükledi. Sokağın köşesinde yok oldular. O zaman ihtiyar kahkaha attı. Mutluluk içinde ve heyecanla tahta ayağını yere vurarak şu şarkıyı söyledi. Ama siz bilmeyeceksiniz bile. Hızlı uçağınızdayken tan kızıllığına dek sizi nasıl beklediğimi. Evet. Dizinin üzerindeki kayışı açtı, tahta ayağını otların üstüne attı. Peruğunu sakalını çıkararak evine doğru koştu. 10 dakika sonra genç ve neşeli mühendis George Garayev evinin merdivenlerinden hızla indi. Motosikletini garajdan çıkardı. Yaşlı köpek Rita'ya eve göz kulak ol emrini verdi, gaza bastı. Korkudan ödü kopan Olga'yı aramaya gidiyordu. Saat 11 sularında Geyka ile Kolya Kolokolçikov ultimatomun cevabını almak üzere yola çıktılar. Geyka Kolya'ya, doğru dürüst yürü diye söyleniyordu. Civcivin böceğin peşinden zıplamasına benziyor yürüyüşün. Her şeyin yerli yerinde, gömleğin, kıyafetin ama görüntün vasat. Beni yanlış anlama ama bir şey soracağım. Neden yürürken diline dudaklarını yalıyorsun? Şu dilini ağzına tıka, yerinde dursun. Birdenbire önlerine Sima Simakov çıkınca Geyka şaşkınlıkla sen de nereden çıktın dedi. Beni Timur gönderdi diye hızla yanıtladı Simakov. Böyle gerekiyor, sen anlamazsın. Benim görevim başka, sizinki başka. Kolka, şu borazanı versene, ne kadar da şıksın bugün. Geyka ahmak, göreve gidiyorsun. Hiç değilse çizmelerini potinlerini giyseydin. Elçiler çıplak ayak yürür mü? Neyse siz oraya, ben de buraya. Hop hop, hoşça kalın. Gevezenin teki dedi başını sallayarak Geyka. 100 kelime söyler, oysa 4 kelimeyle söylediği her şey anlatılabilir. İşte çit. Hadi Nikolay, borazanını çıkar. Geyka önlerine çıkan çocuğa, Mihail Kvakin'i çağırır mısın dedi. Sağdan girin diye seslendi Kvakin'in kendisi. Gitmeyelim dedi fısıltıyla Kolya. Yakalayıp pataklayacaklar. İki kişiyi bunlar mı karşılayacak? Ne diyorsun dedi Geyka. Sesini yükselterek devam etti. Hadi Nikolay, bizim gruba yol her zaman açık. Paslanmış giriş kapısından içeri girdiler. Karşılarına iki değil, Figura ile Kvakin'in önderliğinde bir grup çocuk çıkıverdi. Mektubun yanıtı için geldik dedi Geyka. Kvakin gülümsüyor, Figura suratını asıyordu. Konuşalım diye önerdi Kvakin. Ne acelesi var, otursanıza. Mektubun yanıtını istiyoruz diye sertçe ve serin kanlılıkla tekrarladı Geyka. Konuşmayı sonraya bırakalım. Çok tuhaf bir görüntü oluşmuştu. Yapılı, denizci gömleği giymiş çocuk, onun yanında da bembeyaz kesilmiş borazancı. Geyka'nın yüzünden ne düşündüğü anlaşılmıyordu. Mavi gözlerini kısmış, çıplak ayaklarına abanmış, kendi gücüne ve haklılığına inanarak inatla yanıt bekliyordu. "İşte al," dedi Kıvakim ve mektubu uzattı ona. Geyka mektubu açtı. Kağıdın üzerine ayıp bir işaret resmi çizilmişti. Altında da küfür dolu yazılar vardı. Yüz ifadesi hiç değişmeyen Geyka kağıdı yırttı. Aynı anda Kolya ve onu omuzlarıyla kollarından yakaladılar. Çocuklar yerlerinden kıpırdamadı. "Böyle ultimatomlar için sizi bir güzel pataklamamız lazım," dedi Kıvakim Geyka'nın suratına bakarak. "Fakat biz iyi kalpli insanlarız. Sizi yalnızca geceye kadar buraya kapatacağız," dedi. Eliyle küçük kiliseyi işaret etti ve geceleyin 24 numaralı bahçeyi soyacağız. "Böyle bir şey olmayacak," diye sakin bir şekilde konuştu Geyka. "Hayır, olacak," diye bağırdı Figura ve Geyka'nın yüzüne vurdu. "İstersen 100 kere vur," dedi gözlerini kapayan Geyka. "Kolka, hiçbir şeyden korkma. Öyle seziyorum ki bize çağrı sinyali gelecek," diye arkadaşına moral verdi. Esirleri pencereleri demirlerle kapalı olan küçük şapelin, dipnot, Hristiyanlıkta küçük kilise ya da büyük bir kilisenin içinde bir azize adanmış ibadet yeri. Burada küçük kilise. İçine ittiler. Her iki kapısını da örttüler. Kapı kollarından tahta kılıç geçirerek kapıyı kilitlediler. "E," diye bağırdı kapıya yaklaşan Figura. "Ne olacak dersiniz? Bizim dediğimiz mi yoksa sizinki mi?" "Hayır serseriler, artık sizin dediğiniz hiçbir zaman olmayacak," sözleri işitildi kapının ardından. Figura yere tükürdü. Saçları kazılmış Alyoşka, "Onun kardeşi denizcidir," dedi suratını asarak. "Benim dayımla aynı gemide görev yapıyorlar." "E," diye sinirle konuştu Figura. "Peki sen kim oluyorsun, kaptan mısın yoksa? Eli kolu bağlıyken onu dövüyorsun. Bu iyi bir şey mi sence?" "Bir tane de sana vurayım," dedi kızarak Figura ve Alyoşka'ya vurdu. Yerde yuvarlanmaya başladılar. Diğerleri kah kollarından kah ayaklarından çekerek onları ayırmaya çalışıyorlardı. Kimse kafasını yukarı kaldırıp bakmamıştı. Ihlamur ağacının tepesinden Sima Simakov'un yüzü gözüktü. Sima burgu gibi ağaçtan indi. Bahçeler arasından doğru nehir kıyısına Timur ve arkadaşlarının yanına gitti. Başına bir havlu sarılı Olga kızgın kumsalda yatıyor, kitap okuyordu. Jenya nehirde yüzüyordu. Birdenbire Jenya'nın omuzlarına sarıldı. Jenya dönüp baktı. "Merhaba," dedi uzun boylu esmer bir kız. "Timur'un yanından geldim. Onun grubundanım. Adım Tanya. Timur ablan tarafından azarlanmana çok üzülüyor. Galiba ablan çok kötü biri." "Hiç üzülmesin," diye kızararak konuştu Jenya. "Olga hiç de kötü kalpli değil. Onun karakteri öyle." İçini çekerek, "Ah abla, ah bir babam gelse," diye mırıldandı. Konuşarak kumsalın kıyısının sol yanına çıktılar. Burada Nurka'ya rastladılar. "Beni tanıdın mı?" Nurka her zaman olduğu gibi hızlı hızlı konuşarak sordu Jenya'ya. "Evet, seni hemen tanıdım. Baksana, Timur da orada." Jenya elbisesini üzerinden çıkarırken karşı kıyıyı gösterdi. Nurka, "Biliyorum. Keçiyi kim yakalayıp getirdi ve odunları kim dizdi biliyorum. Kardeşime dağ çileğini kimin verdiğini de biliyorum." Tanya'ya doğru seslendi. "Seni de biliyorum. Seni bir kere bostanda görmüştüm. Ağlıyordun." "Ağlama. Ağlamaya hiç gerek yok." Tam bu sırada çalılara bağladığı keçiye, "Hey, seni kahrolası, otursana yoksa seni nehre atarım," dedi. Sonra kızlara döndü. "Kızlar, hadi suya atlayalım." Jenya ile Tanya birbirlerine baktılar. Şu ufak yanık teniyle güzel çingenelere benzeyen Nurka çok komikti. Uçurumun kenarına yaklaştılar. El ele vererek berrak masmavi suya baktılar. Atlayalım mı?" "Atlayalım." Atladılar. Henüz atlamışlardı ki peşlerinden sandaletleri ve giysileriyle beraber bir dördüncü kişi de atladı. Bu Sima Simakov'du. Karşı kıyıya yüzüyordu. Jenya, "Felaket var, felaket," diye yüzerek seslendi kıza. Geyka ile Kolya'yı tutukladılar. Olga kitap okuya okuya tepeciye tırmanıyordu. Yolu ayıran patika üzerine motosikletinin yanında duran George ile karşılaştı. Merhabalaştılar. "Geçiyordum, bir de baktım siz geliyorsunuz. Beklemeye karar verdim, belki eve götürürüm sizi eğer isterseniz." "Yalan, siz burada beni bekliyordunuz." "Evet, doğru," dedi George. "Yalan söylemek istedim ama beceremedim. Sizden özür dilemeliyim çünkü sabahleyin sizi korkuttum. O topal ihtiyar bendim, biliyor musunuz? Makyajlı prova yapıyordum. Oturmaz mısınız, sizi evinize kadar götüreyim?" Olga başını salladı. George onun kitabının üzerine bir çiçek demeti bıraktı. Demet çok güzeldi. Olga çok utandı, şaşırdı. Çiçekleri yere bıraktı. George bunu beklemiyordu. Üzüntüyle, "Bir dakika," dedi. "Siz iyi akordeon çalıyorsunuz, iyi şarkı söylüyorsunuz. Gözleriniz dürüst ve berrak. Sizi kırmak istememiştim ama bana öyle geliyor ki yaptığınızı en sert insan bile yapmaz." Olga kendi davranışından korkarak, "Çiçeğe gerek yok," dedi. "Ben çiçekler olmadan da gelirim sizinle." Olga deri yastığın üzerine oturdu ve motosiklet hızla yola koyuldu. Yol ikiye ayrılıyordu. Motosiklet ilçeye ayrılan yola değil, kırlara doğru giden yola devam etti. "Yanlış yere saptınız," diye bağırdı Olga. "Sağdan gidecektik." "Bu yol daha iyi, daha neşeli," dedi George. Bir dönüş daha yaptılar ve yemyeşil meşeliğe doğru gittiler. Yollarına çıkan sürünün arasından bir köpek avlayarak çıkıverdi. Onlara yaklaşmak istedi ama nerede? Çoktan uzaklaşmışlardı. Yanlarından geçen yük kamyonu ağır mermi gibi uğuldadı. George ile Olga toz dumanının içinden çıktıklarında dağın eteğinde bir şehrin dumanını, borularını, kulelerini, camlarını ve demirlerini gördüler. "Bu bizim fabrikamız," dedi bağırarak George. "Üç sene önce buraya mantar ve dağ çileği toplamaya geliyordum." Motosiklet hızını azaltmadan birden keskin bir dönüş yaptı. "Doğru," dedi Olga. "Doğru, eve gidelim." Motor durmuştu. George motosikletten atlayarak "Bir dakika bekleyin," dedi. "Küçük bir arıza." Motosikletini ağacın altına çekti. Çantadan anahtarı çıkardı ve bir şeyleri kontrol etmeye başladı. "Hangi rolü oynuyorsunuz?" diye sordu Olga ve çimin üstüne oturdu. "Neden makyajınız o kadar sert ve korkunç?" "Ben sakat ihtiyar rolünü oynuyorum," dedi onarıma devam eden George. "O eski bir partizan." Dipnot: birinci parti üyesi. İkinci, düşmanlarına karşı savaşın verirken silahlı eyleme katılan kimse. Burada ikinci anlam. Ve birazcık, kendinde değil, sınıra yakın yaşadığı için aklında hep tek şey var. Düşmanlar gelip onu yakalayacak ve kandıracaklar. Çok ihtiyar ama aynı zamanda dikkatli. Kızıl Ordu askerleri ise nöbetten sonra eğleniyorlar, voleybol oynuyorlar. Çok sayıda kız arkadaşları var falan. George kaşlarını çattı ve yavaş sesle söylemeye başladı. Bulutların arkasında ay solarak yok oldu. Üç gecedir karanlık devriyedeyim, uyumuyorum. Düşman ıssızlıktan gelmek üzere. Uyuma ülkem, ihtiyarladım, güçsüzüm, aman dertli başım, dertli. Burada George sesini değiştirdi ve koroyu taklit ederek şöyle söyledi. İhtiyar, sakin ol. Ne demek oluyor sakin ol? Tozlu dudaklarını silerken sordu Olga. Bu demektir ki, dedi George, tekerleğin poyrasını, dipnot, tekerleğin ortasında parmakların sokulduğu çevresi delikli yassı nesne. Anahtarla onarmaya devam ediyordu. Bu demektir ki rahat uyu koca aptal, asker ve kumandanlar kendi görevlerini iyi biliyor. Olga, kardeşiniz benimle görüştüğünden söz etti mi? Söz etti, onu azarladım. Neden? O iyi eğlenceli bir kız. Şu eğlenceli kız ile başım daha çok derde girecek. Bir çocuk takılmış peşine, adı Timur. Terbiyesiz kıvakinin takımından. Bu çocuğu bizim evin çevresine uzaklaştıramıyorum. Timur. George çekingenlikle öksürdü. Timur Kvaki'nin takımının üyesi mi? Galiba değil, yok öyle bir şey. O kadar da kötü. Neyse, siz merak etmeyin, onu evinizden uzaklaştırırım. Olga, neden konservatuvarda okumuyorsunuz? Mühendis de ne oluyor? Ben de mühendisim, ne çıkar ki? Siz kötü bir mühendis misiniz? Neden kötü olayım ki, dedi Olga'ya daha da yaklaşarak George. Ön tekerleğin poyrasına bakmaya başlamıştı. Hiç de kötü değilim ama siz çok iyi akordeon çalıp şarkı söylüyorsunuz. George, utangaçlıkla çekilerek konuştu Olga. Nasıl bir mühendis olduğunuzu bilmiyorum ama arabayı çok tuhaf tamir ediyorsunuz. Olga George'yi taklit ederek elleriyle havada hareketler yaptı. Tuhaf olan nedir ki? Her şey yerli yerinde. George başını motosikletten kaldırdı. Anahtarla bir kez daha Poirot'a vurduktan sonra şöyle dedi. İşte her şey hazır. Olga, babanız kumandan mı? Evet, bu iyi. Ben de kumandanım. Sizin işinizi anlamak çok zor, dedi omuzlarını kaldırarak Olga. Kah mühendis oluyorsunuz, kah oyuncu, kah kumandan. Belki de pilotsunuzdur. Hayır, dedi gülümseyerek George. Pilotlar yukarıdan bombalıyor. Biz ise yerden demirle betonla direkt kalbi vuruyoruz. Yeniden önlerine buğdaylar, çimenler, ormanlar ve nehir çıktı. Sonunda da yazlık evler. Motosikletin sesini işiten Jenya dışarı terasa çıktı. George'yi görünce utandı ama o gidince Olga'ya yaklaştı. Ona sarıldı ve şöyle dedi. Ah, bugün ne kadar da mutlusun. 24 yıldızlı evin bahçesinde görüşmeyi kararlaştıran çocuklar çitin arkasından dağıldılar. Bir tek figura, onu şapelin içindeki sessizlik rahatsız ediyordu. Esirler ne bağırıyor ne de figuranın seslenişlerine yanıt veriyorlardı. Figura bir kurnazlık yapmak istedi. Birinci kapıyı açarak araya sıkıştı ve dondu. Sanki orada kimse yokmuş gibi davrandı. Böylece kulağını kilite yasladı ve uzun süre bekledi. Dış kapı üzerine gürültüyle kapandı ve sanki birisi kendisine kütükle vurmuş gibi geldi ona. "Hey, kim var orada?" diye kapıya fırladı figura. ''Hey, aç kapıyı, yaramazlık yapma, kafana indiririm.'' Ama ona yanıt veren yoktu. Dışarıdan yabancı sesler duyuldu. Pencere demirlerinin gıcırtısı işitildi. Birileri pencerenin parmaklıklarından esirlerle konuşuyordu. Sonra şapelin içinden bir kahkaha işitildi. Figura bu kahkahaya çok bozulmuştu. Sonunda dış kapı ardına kadar açıldı. Figuranın karşısına Timur, Simakov ve Ladigin dikilmişti. ''İç kapıyı aç.'' dedi yerinden kıpırdamadan Timur. ''Aç, yoksa kötü olur.'' Figura zorlanarak sürgüyü çekti. Şapelden kolya ile Geyka çıktı. Timur, onların yerine geç diye bağırdı ve yumruklarını sıktı. Seninle konuşmaya zamanım yok. Figuranın arkasından her iki kapı kapandı. Kapının rezesine, dipnot, kapıyı içeriden ve dışarıdan açıp kapamaya yarayan ve baş parmakla basılarak işletilen düzen. Ağır kiriş yerleştirip kilidi astılar. Sonra Timur bir kağıt alıp mavi kalemle eğri bürü şunları yazdı. Kvakin, korumaya gerek kalmadı. Onları kilitledim. Anahtar bende. Akşam kararlaştırdığımız gibi bahçeye geleceğim. Sonra toz oldular. 5 dakika sonra içeri Kvakin girdi. Kapının üzerindeki notu okudu, kilidi kontrol etti. Bu arada kapalı kapının arkasında Figaro var, gücüyle kapıyı yumrukluyordu. Tabanlarıyla demir kapıyı vurmaktan usanmıştı. Kvakin umursamazca mırıldandı. Vur kapıya Geyka, vur. Yok kardeşim, daha akşama kadar çok vuracaksın kapıya. Daha sonra olaylar şöyle gelişti. Güneş çıkmadan önce Timur ile Simakov pazar meydanına çıktılar. Boza, su, sebze, tütün, bakkaliye, dondurma satılan sıraların olduğu yerin yanında pazar günleri ayakkabıcının çalıştığı boş kulübe duruyordu. Timur ile Simakov kulübenin içinde fazla kalmadılar. Akşamleyin ambarın çatı katındaki dümen tekerleği çalıştırıldı. Teller bir yerlere sinyal gönderiyordu. Durmadan yardım geliyordu. Çocuklar toplanıyordu. Sayıları 20'ye 30'a yükselmişti. Çitlerin aralarından yeni yeni çocuklar geliyordu. Tanya ile Nurka'yı eve göndermişlerdi. Jenya evde oturuyordu. Olga'yı odada tutup bahçeye çıkmasını engelleyecekti. Çatı katında dümenin başında Timur duruyordu. Sinyali 6. hattan atlar dedi pencereden kafasını sokan Simakov. Nedense oradan ses seda yok. Çocuklardan ikisi kaplama tahtanın üzerine ilan yazıyorlardı. Ladigin'in grubu geldi. Sonunda keşifçiler geldi. Kvakin'in çetesi 24 yıldızlı evin bahçesinin yanındaki boş yerde toplanıyorlardı. Hadi gidelim dedi Timur. Herkes hazırlansın. Timur elinden dümeni bıraktı ve ipe sarıldı. Eski ambarın üzerinde bulutların arasında yürüyen ay ışığında bayrakları yukarı çıktı. Savaşa işaretti bu. 24 yıldızlı evin çit boyunca onlarca çocuk zinciri yürümekteydi. Gölgede duran Kvakin şöyle konuştu. Herkes yerinde, yalnız Figura yok. O çok kurnazdı diye seslendi biri. Kim bilir, belki de bahçededir. Her zaman olduğu gibi önden gitmiştir. Kvakin daha önceden çitteki iki tahtayı sökerek oluşturdukları delikten içeri girdi. Dışarıda bekçi olarak Alyoşka kalmıştı. Sokağın karşı tarafındaki ısırgan ve çalıların arkasındaki hendekten 5 tane kafa gözüktü. Kafalardan 4'ü derhal saklandı. 5.'si Kolya Kolokolçikov'a ait olanı biraz fazla bekledi. Ama bir el tepesinden vurunca anında yok oldu. Nöbetçi Alyoşka çevresine bakındı. Ortalık sessiz ve sakindi. Başını delikten sokarak bahçedekileri izlemeye çalıştı. Hendekten 3 kişi daha çıktı. 1 saniye sonra nöbetçi güçlü bir elin onu ayaklarından ve kollarından ittiğini hissetti. Çığlık atmaya fırsat bile bulamamış. Aynı anda çitin iç tarafına düştü. Geyka, sen de nereden çıktın diye sordu. Oradan diye fısıldadı Geyka. Sus, yoksa hiç karışmam, beni savunduğuna bile bakmam. Peki dedi Alyoşka, susuyorum. Ve ansızın ıslık çaldı ama aynı anda ağzı Geyka tarafından kapandı. Birilerinin elleri onu omzundan yakalayıp çekip götürdü. Islık sesi bahçede işitilmişti. Kvakin arkasına döndü. Ama ıslık sesi bir daha tekrarlanmadı. Kvakin dikkatle etrafa baktı. Ona öyle geldi ki bahçede çalılar kıpırdıyor. Figura diye seslendi Kvakin. Saklanan sen misin aptal? Mişka, ateş diye bağırdı birisi. Ev sahipleri geliyor. Ama gelen ev sahipleri değildi. Arkada yaprakların arasında en az 10 tane el feneri yakıldı. Fenerler şaşkına dönmüş basılanların gözlerini kamaştırıyordu. ''Burun, geri kaçmayın!'' diye bağırıyordu ceplerinden elmaları çıkaran ve fenerlerin ışığını nişan alan Kvakin. ''Fenerleri ellerle beraber koparın. Gelen o, Timka. Orada Timka, burada Simka!'' diye bağırdı çalının arkasından Simakov. 10 çocuk daha katıldı ön cepheden ve arkadan. ''Hey!'' diye bağırdı Kvakin. ''Çok güçlüler, çitten dışarı atlayın çocuklar!'' Çete panik içinde çite doğru koştu. Çocuklar birbirini dürterek ve iterek dışarı atlayınca direkt Ladigin'le Geyka'nın eline düşüyorlardı. Ay bulutların arkasına saklanmıştı. Sadece sesler işitilmekteydi. ''Bırakın beni, rahat bırak, dokunma bana.'' ''Susun.'' Karanlıkta Timur'un sesi işitildi. ''Esirlere dokunmayın. Geyka nerede?'' ''Burada. Herkesi yerine götür. Ya gelmezlerse ellerini kollarını tutun. Bir ikon, dipnot, Ortodokslarda İsa, Meryem ya da ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış dinsel resimlerine verilen at gibi taşıyın onları. Bir ses duyuldu, birisi ağlıyordu. ''Bırakın kahrolası şeytanlar.'' ''Kim bağırıyor?'' diye sordu Timur. ''Terbiyesizliğe gelince ustasınız, yanıtlamaya gelince korkuyorsunuz. Geyka hadi çabuk tut elini.'' Esirleri pazar meydanındaki boş kulübeye getirmişlerdi. Sırayla onları kulübenin içine itiyorlardı. ''Mihail Kvakin'i getirin.'' dedi Timur. Kvakin'i getirdiler. ''Hazır mı?'' ''Her şey hazır.'' Son esiri kulübeye ettikten sonra sürgüyü çektiler ve ağır bir kilit taktılar. ''Hadi yürü'' dedi Timur Kvakin'e. ''Çok komiksin. Kimseye gerekli değilsin. Kimse de senden korkmuyor.'' Kvakin kendisini döveceklerini düşündüğü için hiçbir şey anlamıyordu. Başını aşağı indirmişti. ''Hadi git artık'' diye yineledi Timur. ''Şu anahtarı da al. İçinde dostun figüranın bulunduğu şapeli açarsın.'' Kvakin gitmiyordu. ''Çocuklar oradan çıkar ya da beni de onlarla beraber kulübeye kilitle.'' ''Hayır, her şey bitti artık. Ne senin onlarla ne de onların seninle işiniz kaldı.'' Çocukların yuhlamaları ıslıkları eşliğinde Kıvak'ın yavaş yavaş gidiyordu. 10 adım gittikten sonra duraksadı. Sırtını düzelterek gazap içinde bağırdı. "Döveceğim seni." Timur'a bakarak. "Sadece seni döveceğim," dedi. "Teke tek dövüşeceğiz. Ölesiye döveceğim seni." Sonra koşarak gözden kayboldu. "Radigin, senin çocuklar serbestler," dedi Timur. "Ne istiyorsun? Bir şey mi var?" "22 numaralı ev. Tomrukları Büyük Vasilkovskaya sokağına götürmeli." "Pekala, iş başına o zaman." Yanındaki istasyondan düdük sesi duyuldu. Yazlık treni yolcularını indiriyordu. Timur acele etti. "Simakov ve arkadaşları, siz ne istiyorsunuz?" "38 numaralı ev. Malaya Petrokovskaya sokağında." Sonra gülümsedi ve ekledi. "Bizim işimiz hep kovalar, fıçılar, sular. Hop hop, hoşça kalın." "Pekala, yapabilirsiniz. Şimdi ise buraya doğru gelenler var. Diğerleri evlerine gidebilirler. Hadi dağılıyoruz." Meydandan gürültü sesleri geliyordu. Trenden inen yolcular durakladılar. Gürültü sesleri tekrarlandı. Komşu evlerin ışıkları yakıldı. Sıraların üzerindeki ışıklar yakılınca toplanan kalabalık aşağıdaki tabelayı okudu. "Yoldan geçen insanlar, hiç acımayın. Burada geceleri korkakça ahalinin bahçelerini soyanlar kilitlidir. Anahtar okuduğunuz ilanın arkasındadır. Tutukluları buradan çıkaranlar aralarında tanıdığının olup olmadığına dikkat etsin." Karanlık gece. Siyah kırmızı yıldız hiç fark edilmiyor. Fakat o burada. Şu küçük kızın yaşadığı evin bahçesi. Dallı budaklı ağaçtan ipler indiriliyor. İplerin ardından ağacın gövdesinden bir çocuk iniyor. Tahta parçasını bırakıyor, üstüne oturuyor. Sağlamlığını kontrol ediyor. Hani yeni salıncak sağlam mı? Geniş dal gıcırdamaya başlıyor. Rahatsız olan kuş dalı terk ediyor. Vakit çok geç. Olga da Jenya da çoktan uyumuştur. Arkadaşları da. Neşeli Simakov, uslu Ladigin, komik Kolya, yatağında mutlaka mırıldanarak uyuyan cesur Geyka dönüp duruyordur. Gözetleme kulesindeki saat her 15 dakikada bir vurmaya devam ediyor. Din don 1-2. Evet, artık çok geç oldu. Delikanlı ayağa kalkıyor, çimlerin arasından çiçek demetini arayıp buluyor. Bu çiçekleri Jenya'ya topladı. Kimseye uyandırmamaya dikkat ederek ay ışığıyla süslenen giriş kapısına göz atıyor ve çiçekleri en üst basamağa bırakıyor. Bu Timur'dur. Pazar sabahıydı. Kızıl Ordu'nun Hasan'daki zaferinin yıl dönümü nedeniyle komsomolcular dipnot 52. sayfada öncüleri anlatan dipnotta açıklanmıştır. Parkta karnaval düzenlemişlerdi. Konser ve eğlence vardı. Kızlar ormana sabahın köründe gitmişlerdi. Olga bluzunu çabuk çabuk ütüleyerek hazırlanıyordu. Giysilerini dolaptan çıkarırken Jenya'nın askılı elbisesini eline alınca cebinden bir kağıt düştü. Olga kağıdı yerden alıp okudu. "Arkadaş, evde kimse yok, korkma. Her şey yolunda. Kimseye sır vermem. Timur." "Neden korkmayacakmış? Sırrı da neymiş? Şu kapalı kutu, kurnaz kızın ne sırrı olabilir ki? Hayır, buna bir son vermeli. Babam giderken bana tembih etti. Elimi çabuk tutmalıyım." Tam bu sırada Georgi pencerenin camını tıklattı. "Olga, bana yardım edin. Beni bir delegasyon ziyaret etti. Konserde şarkı söylememi istediler. Bugün öyle bir gün ki hayır demek mümkün değil. Hadi bana akordiyonla eşlik edin." "Evet, ama bunu piyanist kadın da yapabilir," dedi şaşkınlıkla Olga. "Neden akordiyon?" "Olga, piyano eşliğinde istemiyorum. Sizinle istiyorum. Siz bunu daha iyi yapıyorsunuz. Pencereden atlayabilir miyim?" "Hadi bırakın ütüyü, akordiyonu çıkarın." "İşte ben kendim çıkardım. Yalnızca parmaklarınızla tuşlara basacaksınız. Ben de şarkı söyleyeceğim." "Ama bir dakika Georgie, kapı varken pencereden gelmeniz gereksizdi." Park çok kalabalıktı. Yazlıktakiler öbek öbek geliyorlardı. Yemek dolu kamyonlar, sandviçler, börekler, çörekler, türlü içecekler, şekerler, dondurma arabaları sırayla akın ediyorlardı. Çimlerde gramofonlar bas bas bağırıyordu. Gramofonların çevresinde yerliler ve konuklar yiyecek ve içeceklerle karınlarını doyuruyor, bir yandan da dinleniyorlardı. Müzik susmak bilmiyordu. Tiyatro sahnesinin önünde ihtiyarın biri nöbetçilik yapıyordu. Malzemeleriyle dolaşan ve içeri girmek isteyen elektrik tesisatçısına şöyle dedi. "Malzemelerinle giremezsin. Bugün burada kutlama var. Önce evine git, elini yüzünü yıka, üstünü değiştir. Ama lütfen biletsiz değil mi? Bedava." "Fark etmez. Burada konser var. Yanına bir de telgraf direği alsaydın bari. Sen de vatandaş çıkar mısın?" Başka birisine seslenmişti. "Burada insanlar şarkı söylüyor, müzik var. Senin cebinde ise şişe gözüküyor." "Fakat babacığım," dedi adam. "Ben de bir tenorum. İçeri girmem gerekiyor." "Hadi git git tenor," dedi ihtiyar ve tesisatçıyı gösterdi. "Bak, bas ses itiraz ediyor mu? Sen de etme." Jenya Olga'nın akordiyonla sahne arkasına geçtiğini görünce yerinde duramaz oldu. Sonunda Georgie ile Olga sahneye çıktılar. Jenya çok korkuyordu. Bir an için Jenya'ya öyle geldi ki insanlar Olga ile alay edecek, ona gülecekler. Ama kimse gülmedi. Georgie ile Olga sahnede o kadar alçak gönüllü, canlı ve neşeli gözüküyorlardı ki Jenya'nın içinden ikisine de sarılmak geldi. Olga akordiyonu kutusundan çıkardı, kayışını omzuna geçirdi. Georgie'nin alnının tam ortasında kocaman bir çizgi oluşmuştu. Hafifçe kamburlaşmış, başını eğmişti. Tıpkı bir ihtiyara benziyordu. Sonra güçlü bir sesle söylemeye başladı. "Üçüncü gecedir devriyedeyim, uyumuyorum. Aklımda tek şey var. Can sıkıcı sessizlikteki bilinmez harekat. Tüfek elimi yakıyor. Tehlikede yüreğimi. Tıpkı bundan 20 sene önceki savaştaki gibi. Ama şimdi de seninle karşılaşsam, kiralık orduların düşman askeri, aksaçlı ihtiyar bile olsam savaşa hazırım. Serin kanlı ve acımasızım. Tıpkı bundan 20 sene öncesinde olduğum gibi. Ah çok güzel, ne kadar da acıyor insan şu topal cesur ihtiyara. Bravo, bravo diyordu kendi kendine Jenya. Evet çal Olga, keşke babamız da seni duyabilseydi. Konser bittikten sonra George ile Olga el ele vermiş parkta yürüyorlardı. Evet her şey yolunda diyordu Olga. Yalnız Jenya'nın nereye kaybolduğunu bilmiyorum. Onu seyirci sıralarında gördüm dedi George. Bravo, bravo diye bağırıyordu. Sonra onun yanında bir çocuk. Konuşmasının burasında George sustu. Sonra gittiler. Hangi çocuk dedi heyecanlı Olga. George siz yaşça benden büyüksünüz, bana akıl verin. Ben ne yapayım onunla? Bakar mısınız sabahleyin bu mektubu buldum cebinde. George mektubu okudu. Şimdi o da düşünceye dalmıştı. Korkma, bu demek oluyor ki kimsenin sözünü dinleme. Ah şu çocuk bir elime düşse ben ona gösteririm dedi Olga. Mektubu geri aldı. Bir süre konuşmadılar. Müzik sesleri sürüyordu. Çevredekiler eğlenmeye devam ediyordu. Onlar da yeniden el ele tutuşarak yürümeye devam ettiler. Dört yol ağzında başka bir çiftin de el ele tutuşmuş mutlu mutlu yürüdüğünü gördüler. Bu çift Timur ile Jenya'ydı. Şaşkınlık içinde kalan her iki çift birbiriyle selamlaştı. İşte bu o dedi George'nin kolunu çekiştiren Olga. Bu o çocuk. Evet dedi çekingenlikle George. Bilmen gereken bir şey var. O benim girişken yeğenim Timur. Ve sen, siz bunu biliyordunuz dedi öfkeli Olga. Bana hiçbir şey söylemediniz. George'nin elini bırakarak koştu. Ama ne Jenya ne de Timur ortalıklarda görünüyordu. Sonra o dar patikaya doğru koştu. Burada Timur'la karşı karşıya geldiler. Timur'un yanında Figaro ile Kvakin duruyordu. Bana bak dedi Olga. Buradaki bahçeleri yağmaladığınız yetmiyor. Yaşlı kadınların evlerini berbat ediyorsunuz. Yetim bir kızı üzüyorsunuz. Sizden köpekler bile kaçıyor. Bu da yetmiyor. Kardeşimin terbiyesini bozuyorsun. Boynunda öncülerin kravatı var ama sen bir alçaksın. Timur'un yüzü bembeyaz olmuştu. Bu doğru değil dedi. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Olga umursamazca elini salladı ve Jenya'yı aramaya gitti. Timur hiçbir şey söylemiyordu. Figura ile Kvakin de şaşırmışlardı. Komiser dedi Kvakin. Peki senin de neşesiz saatlerin oluyormuş. Evet elebaşı diyerek usulca kafasını kaldırdı Timur. Çok kötüyüm çok. Keşke beni yakalayıp dövseydiniz, etseydiniz çok daha iyi olurdu. Oysa sizin yüzünüzden neler dinlemek zorunda kalıyorum. Niye konuşmadın ki diyerek gülümsedi Kvakin. Ben yapmadım, onlar yapıyor deseydin. Biz de nasıl olsa buradaydık. Evet öyle söylerdim, biz de seni bir güzel pataklardık dedi Figura. Bu desteği beklemeyen Kvakin arkadaşına kötü kötü baktı. Timur ise ağaçların gövdesine dokunarak sessizce yürüdü. Gururludur dedi yavaş sesle Kvakin. Ağlamak istiyor ama ağlamıyor. Hadi suratına bir iki tane şamar yapıştıralım, o zaman ağlar dedi Figura. Timur'un ardından bir çam kozalağı fırlattı. O çok gururludur diye kısık sesle yineledi Kvakin. Sense rezil herifin tekisin dedi ve Figura'nın alnına bir tokat attı. Figura çok şaşırmıştı, inleyerek koştu. Kvakin onu iki kez yakaladı ve yakaladıkça sırtına yumruk attı. Sonunda Kvakin sakinleşti. Yere düşmüş kasketini kaldırdı. Kasketi dizine vurarak tozlarını temizledi. Dondurmacıya yaklaştı, bir dondurma aldı. Ağaca yaslandı, hızlı hızlı soluk alarak dondurmayı aç gözlülükle kocaman parçalar kopararak yutmaya başladı. Atış standının olduğu meydanda Timur Geyka ile Sima'yı buldu. Timur dedi Simka, dayın seni arıyor galiba, çok öfkeli. Evet biliyorum. Buraya dönecek misin? Bilmiyorum. Tima yumuşak bir sesle konuştu Geyka. Timur'un elinden tuttu. Neler oluyor? Biz kimseye kötülük yapmadık ki. Biliyorsun bir insan haklıysa... Evet biliyorum, hiçbir şeyden korkmaz ama yine de onun canı yanıyor. Timur uzaklaştı. Jenya akordiyonu taşıyan Olga'ya yaklaştı. Olga git buradan. Olga kardeşinin yüzüne bakmadan konuşmuştu. Seninle konuşmak istemiyorum. Ben Moskova'ya gidiyorum. Sen de sabahlara kadar canın kiminle istiyorsa dolaşabilirsin. Ama Olga, seninle konuşmuyorum. Yarın değil, öbür gün Moskova'ya taşınacağız. Orada babamı bekleyeceğiz. Evet, sen değil babam. O her şeyi öğrenecek. Gözyaşları içinde öfkeden boğularak bağırdı Jenya ve Timur'u aramaya gitti. Geyka ile Simakov'u buldu ve Timur'un nerede olduğunu sordu. Onu evden çağırdılar dedi Geyka. Nedense dayısı ona senin yüzünden kızıyor. Jenya kızgınlıkla ayağını yere vurdu ve yumruklarını sıkarak bağırdı. İşte öyle oluyor ki insanlar bir hiç yüzünden mahvoluyorlar. Ak ağaca sarılmıştı ki yanına Tanya ile Nurka geldiler. Jenya diye bağırdı Tanya. Ne oldu sana? Hadi gidelim. Orada bir piyanist var. Danslar başladı. Kızlar bir dans ediyor sorma. Tanya ve Nurka Jenya'yı çekiştirerek dans alanına soktular. Oradakiler rengarenk çiçekli elbiseleriyle çok mutlu gözüküyordu. Jenya ağlama. Her zamanki gibi hızla konuşmuştu Nurka. Beni ninem dövdüğünde bile ağlamıyorum. Kızlar hadi dansa, hadi atlayalım. Atlayalım diye onu taklit etti Jenya. Dans edenlerin arasına katılarak neşeyle dans ettiler. Timur eve döndüğünde dayısı onu çağırdı. Senin gece maceralarından bıktım dedi George. Bıktım sinyallerden, telefonlardan, iplerden. Şu battaniye olayı da nedir? Bu bir yanlış anlama. Yanlış ha? Ayrıca şu kızı unut. Onun ablası seni sevmiyor. Neden? Bilmiyorum. Demek ki hak ettin. Mektuplar da ne oluyor? Sabaha doğru bahçelerde tuhaf buluşmalar. Olga'nın söylediğine göre kardeşini kötü etkiliyorsun. Yalan söylüyor diye kızararak itiraz etti Timur. Bir de komsomolcu olacak. Eğer anlamıyorsa beni yanına çağırıp sorsaydı. Her şeyi yanıtlardım. Peki daha ona hiçbir şey yanıtlamış değilsin. Onların evlerinin civarında dolaşmanı yasaklıyorum. Ayrıca kendi kendine her şeye karar vermeye devam edersen seni eve annenin yanına göndereceğim. Dayısı gitmek üzere kalktı. Dayı dedi Timur, siz çocukken ne yapıyordunuz, nasıl oynuyordunuz? Biz mi? Oyunlar, koşmalar, zıplamalar, ağaçlara tırmanmalar. Bazen kavga da ediyorduk ama bizim oyunlarımız gizli saklı değildi. Olga kardeşine ders vermek için ona tek kelime söylemeden Moskova'ya gitti. Aslında Moskova'da hiçbir işi yoktu. Bu yüzden eve uğramadan doğru arkadaşına gitti. Akşama kadar orada oturdu ve dokuz sularında kendi evine döndü. Kapıyı açtı, ışığı yaktı ve irkildi. Kapıda bir telgraf vardı. Olga telgrafı aldı, okudu. Telgraf babasındandı. Akşama doğru yük kamyonları parktan ayrıldığında Jenya ile Tanya da eve dönmek üzere yola çıktılar. Voleybol oynamak istediklerinden Jenya ayağındakileri spor ayakkabılarıyla değişecekti. Spor ayakkabılarının bağcıklarını bağlıyordu ki içeri komşular ufaklığın annesi girdi. Küçük kız kucağında uyuyordu. Kadıncağız Olga'nın evde olmadığını öğrenince çok üzüldü. Kızımı size bırakacaktım dedi kadın. Ablanın evde olmadığını bilmiyordum. Tren bu gece geliyor. Moskova'ya gitmem gerekli annemi karşılamaya. Bırakın kızınızı dedi Jenya. Olga yoksa yok, ben insan değil miyim? Onu benim yatağıma yatırırız, ben de öbür yatağa yatarım. O çok sakin bir çocuktur, sizi hiç rahatsız etmez, sabaha kadar uyanmaz dedi annesi. Yalnız ara sıra yastığını düzeltmek gerekli. Küçük kızın elbiselerini çıkardılar, yatağa yatırdılar. Annesi gitti. Jenya perdeyi dışarıdan yatak gözükecek şekilde aralık bıraktı. Terasın kapısını kapayarak Tanya ile voleybol oynamak üzere dışarı çıktı. Her oyundan sonra küçük kızı kontrol edeceklerine dair birbirlerine söz verdiler. Tam onlar çıkmışlardı ki postacı geldi. Kapıyı çok çaldı ama yanıt veren olmadı. O zaman komşu eve geçti ve ev sahiplerinin kente gidip gitmediklerini sordu. Hayır dedi komşu. Küçük kızı şimdi gördüm. Telgrafı bana ver, ben imzalayayım.